Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Türkiye Anayasası'nı ve hukuk sistemini mercek altına alacağız. Konuğumuz da Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı olacak. Odak başlıyor. Bu akşam Odak programında Türkiye Anayasası'nı ve hukuk sistemini mercek altına alacağız. Konuğumuz da Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı olacak. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Yazıcı, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın bir toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Bunun ayrıntılarına birazdan geleceğim ama kendisi Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir anayasa hukukçusu olarak Türkiye'de bir anayasa ihtiyacı, değişiklik ihtiyacı olduğu kanaatinde misiniz?
Kesinlikle evet, katılıyorum bu görüşe ama sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedeflediği yeni anayasa metninin içeriğiyle benim kastettiğim yeni anayasa veya kısmi anayasa değişikliğinin içeriği aynı olmayacak. Bence Türkiye'nin tabii acilen bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Öncelikle şu an içinde bulunduğumuz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilga edilmesi ve yerine parlamenter hükümet sisteminin kurulması gerekiyor. Ve biliyorsunuz biz Gelecek Partisi olarak Kasım 2020'de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bizden sonra başka siyasi partiler de bu yönde bir takım öneriler hazırladılar ve kamuoyuyla paylaştılar. Ve sonuç olarak 6 siyasi parti 28 Şubat 2022'de kamuoyuna güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini açıkladılar. Bu siyasi partilerin üzerinde uzlaştıkları metni açıkladılar. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Evet, Türkiye'nin acilen kısmi anayasa değişikliğine ihtiyacı var. O kısmi anayasa değişikliği neyi sağlamalı? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlamalı. Fakat bunun beraberinde şu an Türkiye'de hukuk devleti yönünden çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Hukuk devletini aşındıran anayasal unsurlar mutlaka tasfiye edilmeli. Türkiye gerçek bir hukuk devleti vasfını kazanmalı. Bütün bunları yapabilirsek eğer, tabii ki Türkiye'deki iklim çok büyük ölçüde değişecektir. Şu an otoriter bir iklime sahip olduğumuz hepimizin malumu. Bu bahsettiğim değişiklikleri yapabilirsek çok daha liberal ve demokratik bir ortama kavuşabiliriz. O zaman da belki tümüyle yeni bir anayasayı tartışabiliriz ama bugünün ortamında yeni bir anayasanın tartışılmasının koşulları da mevcut değil.
Peki size göre eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngörmüyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belli ki de öngörmüyor. Onun istediği değişiklik nasıl bir sisteme işaret ediyor?
Şimdi tabii tahmin etmek belki çok kolay olmayabilir ama bir süreden beri basına yansıyan haberleri okuduğumuzda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir anayasa çalışması içinde olduğunu görüyoruz. Ve gene bu okuduğumuz haberlerden anladığımız şu, mevcut hükümet sistemini değiştirmek yönünde herhangi bir arzuları yok. Aksine bu hükümet sistemi üzerinde sanıyorum bir takım makyaja yönelik değişiklikler yapmak suretiyle onu sanki demokrasiyi pekiştiren bir reformmuş gibi kamuoyuna takdim edip bu yolla da seçimlere gitmeyi, böyle bir atmosferde seçmenin desteğini devşirmeyi planlıyor olabilirler. Ama şurası muhakkak ki bu planladıkları değişik Türkiye'ye bugün olduğundan daha farklı bir atmosfer sunmayacaktır.
Mesela bazı maddeler anayasada var, evet, son derecede özgürlükçü maddeler var. İşte yurttaşların anayasal toplanma ve gösteri yürüyüşü hakları var. Evet. Bunları kullanmakta ama pek de pratikte bunu göremiyoruz. Yurttaşların hiçbiri neredeyse bu haklarını kullanamıyor. Bu haklarını kullananlar ya cezaevleriyle tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor. Şimdi böyle bir durumda anayasada diyelim çok özgürlükçü maddeler olsa dahi 20 yıldır iktidarda olan AKP iktidarı nasıl bir vaatte bulunabilir seçmene ki 2023'te biz bunu getireceğiz desin de seçmen buna inanabilsin?
Şimdi sizin açıklamalarınıza harfiyen katılıyorum. Evet, anayasamızda 1987'den itibaren yapılan değişiklikler bu anayasanın ilk metninde mevcut olan otoriter ve yasakçı ruhu belli ölçülerde tasfiye etmiştir. Tümüyle demiyorum ama önemli ölçüde tasfiye etmiştir. Hatta gene yapılan değişiklikler 1995, 2001, 2004'te yapılan değişiklikler aslında anayasanın haklar ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerinin standardını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmiştir. Dahası 2004 yılında yapılan değişiklikle anayasanın 90. maddesine ki bu madde milletler arası antlaşmaların hukuki statüsünü düzenliyor. Çok önemli bir hüküm eklenmiştir. Buna göre Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası sözleşmelerle ulusal kanunlar arasında bir çatışma doğduğu takdirde bütün idari makamlar ve yargı makamları Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşma hükümlerini uygulamak zorundadır. Tabii burada ilk aklımıza gelmesi gereken Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde akdedilen ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler olmalıdır. Ve tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmalıdır. Şimdi bütün bu girizgahı neden yaptım? Bunları dikkate aldığımız zaman aslında Türkiye'de vatandaşların anayasal haklarının garanti altında olmasını beklerdik. Ama ne yazık ki özellikle 2013'ten itibaren yaşadığımız olayları incelediğimizde, burada kastettiğim Gezi Parkı protestolarıdır ve o protestolarda yurttaşların karşı karşıya kaldıkları ölçüsüz müdahalelerdir. Şunu görüyoruz, Türkiye ne yazık ki anayasasında yer alan hükümleri uygulamıyor ve anayasayla garanti edilen hak ve özgürlüklerin alanını keyfi bir biçimde sınırlıyor. Hukuk devleti garantileri uygulanmıyor. Dolayısıyla şimdi bütün bunları dikkate aldığımız zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Yapmayı planladıkları anayasa değişiklikleri veya sivil anayasa diyorlar zaman zaman. Neyi planlıyorlar, neyi tasarlıyorlar? Doğrusu benim geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımız zaman aklıma gelen şu, herhalde anayasada mevcut olan hak ve özgürlüklerin garantilerini de ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeleri planlıyorlar.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri sanırım hem sizin hem de izleyicilerimizin hafızalarında çok taze. Anayasa Mahkemesi için kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum demişti.
Evet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de Gezi davasında sizin de değindiğiniz gibi onlar bizim mahkememizin kararını tanımazsa biz onları hiç tanımayız dedi. Evet. Hukuka böyle yaklaşan, mahkemelere böyle yaklaşan bir cumhurbaşkanının biz özgürlükçü anayasa yapmak istedik, 20 yıldır iktidardalar ama diyor ki biz özgürlükçü bir anayasa yapmak istedik ama muhalefet bunun önünde engel oldu. 2023'te seçilirsek özgürlükçü anayasa yapacağız. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Birbiriyle çelişmiyor mu?
Tabii çelişiyor. Fakat birkaç noktaya dürüstçe açıklık getirmemiz gerekiyor. Aslında ararsanız bu 20 yıllık iktidar döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi zikzaklar çizdi. Başlangıçta biliyorsunuz 2002'de iktidara geldiği andan itibaren bir takım anayasal ve yasal reformlara imza attılar. Demin bahsettiğim 2004 anayasa değişikliği aslında Türkiye'de anayasal hakların garantisi yönünden gerçekten devrimci bir adımdır. Bu anayasa reformunu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento çoğunluğu oldu. Fakat gelin görün ki daha sonra kendi yaptıkları anayasal ve yasal reformlarla adeta didişen kavga eden bir görüntü sergilediler. Dolayısıyla başlangıçta gerçekten demokrasi yönünde adımlar attıklarını söyleyebiliriz. Hatta bu vesileyle şuraya da açıklık getirelim. Biliyorsunuz 2007 yılında sivil anayasa taslağının hazırlanması ile karşılaştı Türkiye, karşı karşıya kaldı ve bu anayasa taslağı Profesör Ergun Özbulu'nun başkanlığında bir akademisyen grup tarafından hazırlanmıştı ve o grubun içinde ben de yer alıyordum. Şimdi zaman zaman o taslak metne bakıyorum. Gerçekten o günün koşullarında fevkalade liberal ve demokratik bir taslak metin hazırlamıştık. Bugün de ben o metinde yer alan pek çok hükmü hararetle savunabilirim. Ama ne oldu? O günün ortamında ne yazık ki o anayasa taslak metninin bir teklife dönüşerek meclisin huzuruna getirilmesine de engel olundu. Yani eğer Sayın Erdoğan bunu kastediyorsa o açıklamalarında haklıdır. Eğer o gün meclisin gündemine o taslak metin gelebilseydi teklif metni şeklinde ve mecliste kabul edilip yürürlüğe girmiş olsaydı çok büyük ölçüde Türkiye bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve onun yarattığı bu otoriterleşme süreciyle karşı karşıya kalmayacaktı. Ama şimdi bugünden geçmişe bakınca o tabii kaçırılmış çok önemli bir fırsat. Fakat bugün geldiğimiz noktada ben Sayın Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar demokratik bir anayasayı hedefleyebileceklerini, özgürlükçü bir anayasayı hedefleyebileceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü özellikle 2013'ten şu ana kadar süre gelen uygulamalarına baktığımız zaman demokrasiyle çoktan yollarını ayırmış, anayasal özgürlükleri gereksiz bir lüks gibi algılayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hedefledikleri anayasa metninin bugün olduğundan daha özgürlükçü ve demokratik bir ortamı sağlayacağını sanmıyorum. Sık sık Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında 12 Eylül yönetimine ve onun yarattığı vesayetçi anayasa düzenine referanslar var. Bu yolla sanki daha demokratik bir düzeni vaat ettiği izlenimini uyandırmaya çalışıyor ama ben de şu soruyu sormak isterim. Peki o 12 Eylül yönetiminin yarattığı bir takım vesayet mekanizmaları neden 2017 değişikliğiyle çok daha güçlenerek karşımıza çıktı? Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı makamı ve mesela 12 Eylül yönetiminin yarattığı bir vesayet kurumu var ki tüm üniversitelerin üzerinde gerçek bir Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Yükseköğretim Kurumu'ndan söz ediyorum. Neden o kurum hala anayasamızda duruyor? Neden bugün biz üniversitelerimizin özgür olamamasından bahsediyoruz? Neden benim evvelce görev yapmış olduğum İstanbul Şehir Üniversitesi bir çırpıda bir kararla kapatıldı? Binlerce öğrenci, çalışan ve akademisyen mağdur edildi. Neden Boğaziçi Üniversitesi hala daha kendi özerk yönetimini, geleneklerini koruyamaz durumda ve orada hala öğrencilerin, akademisyenlerin çok tutarlı ve sabırlı olarak sürdürdükleri protesto eylemlerine bir cevap verilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi kendi özgün karakterine kavuşturulmuyor. Eğer gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye daha demokratik bir anayasa düzeni kazandırmak konusunda samimi ise benim şöyle bir çağrım olacak. Hemen bu bahsettiğim olumsuzlukları ortadan kaldırarak başlayalım. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde gereksiz yere açılmış olan hukuk fakültesini, iletişim fakültesini kapatalım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kendi gelenekleriyle baş başa bırakalım. Kendi içinden çıkaracakları bir rektörle yönetilmesine imkan tanıyalım. Hemen şehir üniversitesini yeniden faaliyete geçirecek bir karar çıkaralım. Nasıl bir gecede bir kararla kapatıldıysa aynı şekilde bir kararla açılabilir. Hemen İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönelim. Eğer bunları, bu adımları atarsa Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman bu vaadinin samimi olduğuna ben de inanabilirim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de şuydu ki dedi ki ahilik ocağını tekrar geri getireceğiz, usta çırak ilişkisini kuracağız. Zaten yargıçlar, hakimler hukuk fakültesinde hukuku öğrenmiyorlar mı? Hakikaten adalet böyle usta çırak ilişkisiyle öğrenilebilecek bir kurum mudur size göre?
Şimdi şöyle bakınız, Türkiye'de çok çok ciddi bir hukuk problemi var. Bu problem öyle kısa vadeli küçük önlemlerle düzeltilecek gibi değil. Bizim geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir reform önerimiz oldu. Orada da neler yapılması gerektiğinden bahsediyoruz. Birincisi, Türkiye'de hukuk yok ama çok sayıda hukuk fakültesi var. Çok sayıda hukuk fakültesi mezunu var. Eğer hukuk alanında bir iyileştirme yapacaksak, mesela bu hukuk fakültelerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hukuk fakültelerinin bir kısmında yeter sayıda öğretim üyesi yok, kütüphane imkanları yok, akademik personel yetersiz, avukatların ders verdiklerini biliyoruz. Şimdi sakın programımızı izleyen avukat meslektaşlarım buna alınmasınlar. Avukatlık mesleği başka bir şey, akademisyenlik başka bir şey. Ben yıllarımı öğretim üyeliğine, akademisyenliğe verdim. Dolayısıyla ben bir hukuk profesörü olarak bir avukatın sahip olduğu tecrübelere sahip değilim. Bir avukat da bir akademisyen gibi üniversitede gidip ders veremez. Dolayısıyla eğer bir iyileştirme yapacaksak bu hukuk fakültelerinin sayısını derhal azaltmalıyız. Belli kriterler koyup o fakültelerin birleştirilmesini, kapatılmasını sağlamalıyız. Hukuk fakültelerine bir standart getirmeliyiz. Bakın mesela Amerika'da bir gencin hukuk fakültesi öğretimini görebilmesi için öncelikle başka bir üniversitenin eğitimini tamamlayıp onun derecesini almış olması gerekiyor. Mesela diyelim ki tarih, sosyoloji, felsefe gibi bir alanda derece almış olması gerekiyor. Yani ancak ikinci fakülte olarak okunmasına imkan tanınıyor. Niçin böyle bir yöntem var? Çünkü şu gerçeği kabul edelim. Hukuk fakültesi sosyal bilimlerin en zor alanlarından biridir. Bizim orta öğretim kurumlarımızda maalesef gençlerimizi sosyal bilimler alanındaki yüksek öğretim kurumlarına hazırlayacak programlar yürütülmüyor. Dolayısıyla önce buradan başlamamız gerekiyor. Hukuk fakültelerindeki eğitimin süresinin uzatılması lazım. Ben 1980 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiştim. Daha o tarihlerde hocalarımızla 4 yıllık eğitimin yeterli olmadığını, bu sürenin en azından 5 yıla çıkarılması gerektiği konusunu konuşuyorduk, tartışıyorduk. O zaman beni yetiştiren hocalarımın da eğilimi bu yöndeydi. O tarihten bu yana yeni hukuk alanları ortaya çıktı ve eğitim programına eklenmiş oldu. Ve düşünün, buna rağmen biz hala daha hukuk fakültelerinde o dersleri, sayıları artmış olan dersleri 4 yıllık programa sıkıştırarak öğrencilere vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla eğer hukuk alanında kaliteyi yükselteceksek önce hukuk fakültesi eğitiminden başlayacağız. Şimdi gelelim sorduğunuz soruya. Şu an Türkiye'de bir genç eğer sene kaybetmeden hukuk fakültesini tamamlamış olursa 21 yaşında hukuk fakültesinden mezun oluyor ve hakimlik stajını tamamladıktan sonra 23 yaşında kürsüye çıkıp karar veriyor. Aslında bakın, bu çok ciddi bir alan. İnsanların hayatıyla ilgili hüküm veriyor. Dolayısıyla hakimlerin yanında hakim yardımcısı veya savcı yardımcısı olarak ihtisas edilen bir statünün olmasında bir zarar yok. Sayın Erdoğan'ın kastettiğinin içeriğinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bizim önerdiğimiz reform paketinde de böyle bir husus var. Gençlerin hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra hakimlik ve savcılık mesleğine başlamadan önce çok iyi bir ön eğitimden ve deneyimden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yanlış yok ama nasıl yapılacağı çok önemli.
Yargıya müdahaleleriyle çok gündeme gelen bir cumhurbaşkanıdır kendisi Recep Tayyip Erdoğan. Ancak
Evet.
o Danıştay konuşmasında diyor ki yargıçlara taleplerimin hukuk dışı değerlendirilmesini istemem. Zaten yargıdan herhangi bir talepte bulunmanın bizatihi kendisi hukuk dışı değil midir size göre?
Kesinlikle böyle. Zaten anayasamızda açık bir hüküm var. Anayasamızın mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını düzenleyen 138. maddesinin ilk fıkrası hiç kimsenin, hiçbir organın mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı yönünde bir hükme yer veriyor. Sorun olan şu ki, bizim yargı ile ilgili anayasamızda yer alan yargının bağımsızlığını korumaya matuf düzenlemelerimiz ne yazık ki dikkate alınmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yargının bağımsızlığı hep öteden beri bir sorun oluşturuyor. Ama gene şu kadarını söyleyeyim. Benim öğrencilik yıllarımda dahi Türkiye'nin yargısının gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız olmadığı tartışmaları akademik çevrelerde yapılmaktaydı. Ama Türkiye bugün olduğu kadar hiçbir zaman yargının bağımsızlığını kaybettiği bir atmosferle de karşılaşmamıştır. Buna askeri yönetim dönemlerini dahi dahil etmek mümkündür. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin eğer bir hukuk, adalet ve yargı sorunu varsa işe nereden başlamak gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka yargının bağımsızlığını garanti edecek reformlardan başlamak gerekiyor. Bunun önündeki en önemli engellerden biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yargının bağımsızlığının tamamen ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Türkiye aslında son 20 yılında gerçek anlamda bir zigzag çizmiştir. 2000'lerin başından hatta 1990'lara götürebiliriz itibaren yapılan anayasal ve yasal reformlar Türkiye'de gerçekten hukuk devleti güvencelerini güçlendirmeye matuf olmuştur. Zaten bunun sonucu olarak da 2004 yılında 17 Aralık 2004'te Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini çok büyük ölçüde karşıladı. Dolayısıyla Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde müzakerelere başlayabileceği kararı çıkmıştır. Ve bu süreç gerçekten aşağı yukarı Gezi Parkı protestolarının yaşandığı 2013'e kadar olumlu bir seyir izlemiştir. 2013 Türkiye için gerçek bir milattır. Hukuk devleti bakımından ve anayasal haklar bakımından o protestolarda emniyet güçlerinin ölçüsüz olarak güç kullanmaları, buna göz yumulması ve beraberinde gelen bütün o tutuklamalar, yargılamalar vesaire Türkiye'nin hukuk devletinden hızla uzaklaştığını bize gösteriyor. Tabii bununla kalmamıştır. 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında ilan edilen olağanüstü hal döneminde gene alınan tedbirler maalesef anayasaya aykırı olmuştur. Ve o tedbirler çerçevesinde Türkiye gerçek bir keyfilik yönetimiyle karşı karşıya kalmıştır. Anayasal haklar büsbütün güvencesiz olmuştur. Ve o atmosferde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sağlayan anayasa değişikliği yapılmıştır. Parlamentoda süratle kabul edilmiş, sonra referanduma sunulmuştur. Ve aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o 2013'ten itibaren başlayan hukuk devletinden uzaklaşmanın, otoriterleşmenin kurumsallaşması için girişilmiş bir teşebbüstür. Böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin artık hukuk devletiyle, demokrasi değerleriyle, anayasal özgürlüklerle bağı kopmuştur.
Kendisi yine diyor ki siyaset diyor her zaman etki alanını genişleterek yargıyı da içine alır. Dünyanın her yerinde de bu böyledir. ABD'ye ve Avrupa'ya örnek veriyor. Gerçekten size göre kendisini demokratik olarak tanımlayan ülkelerde yargı siyasetin vesayeti altında mıdır?
Hayır, tabii ki değil. Şimdi bakın Avrupa'dan mesela başlayabiliriz. Avrupa'da biliyorsunuz, Avrupa coğrafyasında bulunan devletlerin çok büyük bölümü Avrupa Birliği'ne üyedir. Çok büyük bölümü Avrupa Konseyi'nin üyesidir. Şimdi bunlar bize bir şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Gerek Avrupa Konseyi'nin gerekse Avrupa Birliği'nin ortak paydaları var. Nedir o paydalar? Aslında hukuk devletinin yaratılması, çoğulcu demokrasinin yaratılması, anayasal özgürlüklerin garanti edilmesi. Avrupa Konseyi'nin bütün normları, hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini ve anayasal özgürlükleri korumaya matuftur. Keza Avrupa Birliği'nin üyelik sürecinden demin söz ettik. Kopenhag siyasi kriterlerinden bahsettik. Kopenhag siyasi kriterleri ne söylüyor? Şunu söylüyor. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine adım atan devletlerin mutlaka anayasal özgürlüklerin alanını genişletmesi, çoğulcu demokrasiyi güçlendirmesi, azınlık haklarını güvence altına alması ve bütün bunlara ek olarak tüm hukuk devleti güvencelerini güçlendirmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa kültürü demek hukuk devleti demektir. Hukuk devleti dediğimiz zaman da şunu anlıyoruz. Yasamanın, yürütmenin ve bütün idari makamların hukukun sınırları çerçevesinde hareket ettiği bir anayasa düzeni ve bunu garanti edecek olan bağımsız bir yargının varlığı, yasamanın ve yürütmenin ve idari makamların o bağımsız yargı kuruluşları tarafından hukukilik denetimine tabi olduğu bir sistemi anlıyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu söylenen sözlerin gerçeklik planında bir karşılığı yok. Avrupa demokrasisi demek, hukuk devleti demek ve hukuk devletinin zorunlu unsuru da yargının bağımsızlığı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP iktidarının müdahale ettiği çok fazla dava oldu Türkiye'de dedik ama bunlardan en önemlisi de sizin de sıklıkla biraz önce dile getirdiğiniz Gezi davasıydı.
Evet.
Beraatler oldu, tahliyeler oldu ama tahliye edilmeden iş insanı Osman Kavala tekrar başka bir suçtan tutuklandı. O suçtan beraat etti, başka bir dava açıldı. Beraat
Evet.
edenlerin hepsi tekrar yargılandı vesaire. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok da memnun eden bir karar çıktı. Talimatlı yargı dedi avukatları. İş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden yaptığı açıklamada dedi ki idam cezası olsaydı boynuma ipi geçirmişlerdi. Hiçbir kanıta dayanmayan, sadece talimatlara ve kanaatlere dayanan bir sonuç çıktı. 7 kişiye de 18'er yıl hapis cezası verildi. Derhal tutuklama kararı çıkarıldı. Oysa temyiz yolu açık ve hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maalesef.
Şimdi Gezi davasını bir anayasa hukukçusu olarak tüm bu tarihsel aşamalar anlamında siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
İsterseniz şöyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Kavala'nın yaptığı başvuru üzerine verdiği kararı da referans alarak açıklayalım.
Lütfen.
Biliyorsunuz Sayın Kavala uzun süreden beri tutuklu. 4 yılı aştı tutukluluk süresi. 2017 yılının
Kasım
Kasım
ayında.
ayından itibaren tutuklu kendisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. 2019 yılının Aralık ayında derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti mahkeme ve bu karar Mayıs 2020'de kesinleşti. O tarihten bu yana aslında serbest bırakılması gerekirdi. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demişti? Neden serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti? Dosyada kendisine izafe edilen çeşitli suçlar var biliyorsunuz. İşte Gezi Parkı protestolarını finanse etmesi, darbe teşebbüsünün içinde yer alması, casusluk
Casus.
suçlaması gibi hususlar. Dosyasını incelediğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyledi. Bütün bu izafe edilen suçlar aslında delillendirilmemiştir. Dosyada Kavala'nın bu suçları işlediğine dair yeterli delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla dosyayı inceleyen mahkeme aslında onunla ilgili tutukluluğun tamamen siyasi sahiplerden kaynaklandığı, keyfi olduğu hükmüne varmıştır ve derhal salıverilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Hatta mahkeme kararında kişinin hürriyeti ve güvenliği hakkını düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesinin ihlal edildiği ve aynı zamanda sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 18. madde de devletlerin kötüye kullanma yasağını düzenleyen bir maddedir. Böylece aslında derhal salıverme kararı alınmıştır. Şu anda Türkiye'de bir kavram karmaşası yaratılıyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz haftalarda mahkemenin verdiği kararda Osman Kavala ile ilgili bir hüküm verilmiş oldu. Yani tutukluluk sona erdi, hüküm verilmiş oldu ama hüküm henüz kesinleşmedi. Haliyle sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği o derhal salıverme kararı tutukluluğa ait bir karardı da şimdi hakkında hükümlülük sıfatı gerçekleşince artık o kararın bir değerinin kalmadığı gibi izlenim yaratılmak istendi. Biliyorsunuz siz de takip etmişsinizdir. Evvelce Türkiye yargıcı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapmış olan çok değerli hukukçu Sayın Rıza Türmen bu hususu T24'te yaptığı açıklamalarla değerlendirdi ve şunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar dedi. Özgürlükten mahrumiyetin hukuki bir temele dayanmadığını gösteriyor. Dolayısıyla o özgürlükten mahrumiyet ister tutukluluk sıfatıyla gerçekleşsin, ister hükümlülük sıfatıyla gerçekleşsin, değişen bir şey yoktur. Dolayısıyla verilen bu karar herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Bugün tekrar dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gitse mahkeme gene aynı kararı verecektir. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı ihlal eden bir devlet durumundadır. Halbuki biz 1989'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiş bir devletiz. Şimdi bakınız çelişkiye. Dünkü Danıştay toplantısında hukuk devletine bol bol referans veriliyor. Eğer hukuk devleti ise onun parçalarından biri de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğini yapmak, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini yerine getirmek. Şimdi tabii sadece Kavala yönünden değil bu hukuka aykırılık. Haklarında 18'er yıl hüküm verilmiş olan kişilerle ilgili de hukuk ihlal edilmiş durumda. Derhal tutuklama kararı verdiler bu kişilerle ilgili olarak. Şimdi bir kez şunu bilelim. Tutukluluk bir ceza yargılamasında ancak istisnaen başvurulacak olan bir tedbirdir. Hangi durumlarda uygulanır? Sanığın kaçma riski varsa, delilleri karartma riski varsa. Şimdi sanıkların kaçma riski olsaydı bu dava yıllardır sürüyor. Şu ana kadar kaçar giderlerdi. İkincisi bakın Çiğdem Mater sadece duruşmaya katılmak için bulunduğu Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Eğer kaçma riski olsaydı neden tıpış tıpış ayaklarıyla gelip bu duruşmaya katılsaydı? Delilleri karartma olayına gelince olayların vukuundan itibaren yıllar geçmiş artık ortada karartılacak bir delil kalmamış.
Aslında ortada delil
Haliyle
de yok.
ha delil de yok ama karartılacak bir delil de yok. Dolayısıyla aslında tutukluluğu gerekli kılan hiçbir sebep yok. Biz buradan şunu görüyoruz ki tutuklulukla ilgili verilen karar keyfi bir karar. Zaten gene sanığın masumiyeti karinesi dediğimiz bir karine var. Ne anlama geliyor? Sanık yani hakkında ceza davası açılan kişi o dava kesin hükümle sonuçlanana kadar masum olan kişidir. Masumiyetine inanılır. Şimdi daha bu davada kesin hüküm ortaya çıkmış değil ki bunun istinaf aşaması var, Yargıtay aşaması var. Bu kesin hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde bu kişilerin serbest olarak yargılanmaları gerekirdi. Dolayısıyla sadece bu dava dahi Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını, anayasada yer alan hukuk devletine ilişkin bütün düzenlemelerin göz ardı edildiğini gösteriyor bize. Şu sözü söylemekten aslında ben üzüntü duyuyorum ama aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Türkiye hukuk devleti olacaksa önce anayasasının hukuk devletiyle ilgili hükümlerini uygulamakta titizlik gösterilsin.
Bu Gezi davası ile ilgili hem tutuklananların cezaevinden bir çağrısı vardı hem de daha sonra ailelerin yaptığı açıklamalar vardı. O da şöyle ki Gezi davasında bir dönem AKP iktidarında görev yapmış, şimdi sizin de içinde bulunduğunuz Gelecek Partisi'nin
evet.
Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Ali Babacan müşteki olarak yer alıyor. Çağrı da şu yönlü ki eğer siz AKP'nin bu politikalarına katılmıyorsanız en azından şimdi ve eğer bu kararların hukuksuz olduğuna inanıyorsanız o zaman müşteki sıfatından geri çekilin. Gelecek Partisi için size sormak isterim Sayın
evet.
Ali Babacan için değil. Sayın Ahmet Davutoğlu neden müşteki olma sıfatından geri çekilmedi bu davada?
Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü burada kamuoyunun dikkatinden kaçan bazı hususlar var. Bir kez Sayın Ahmet Davutoğlu'nun müştekilik sıfatı kendisinin o davaya katılması yolu ile ortaya çıkan bir sıfat değil. Şimdi bu tür davalar kamu davaları. Orada işlendiği iddia edilen suç biliyorsunuz hükümete karşı işlenen bir suç olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bu davayı açan savcı. Savcı bunu kamu davası olarak açıyor ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun hiçbir müracaatı olmadan kendisini müşteki olarak gösteriyor. Niçin? Hükümetin içinde yer alan bir aktör olduğundan dolayı. Ve Sayın Ahmet Davutoğlu aslında bu davayla ilgili hiçbir talebinin olmadığını, davaya katılma yönünde bir iradesinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını bir dilekçeyle dosyaya eklemiş durumda. Ama o geri çekilmek istediği halde, müştekilik sıfatından geri çekilmek istediği halde savcının kamu davası olarak yürüttüğü bu dava dolayısıyla o sıfat orada sürüyor. Hatta ben şu kadarını söyleyeyim. Kendisi bu biliyorsunuz Gezi dava parkı protestolarının bir kısmı maalesef bazı çevrelerce kasıtlı olarak tahrik edildi. O masum gösteriler bir noktadan sonra bir takım vandalizme yönelik eylemlere dönüştü. Ve o tarihte 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada evlerine yönelik tehditkar bir takım eylemler olduğu halde o eylemleri düzenleyen kişileri de affettiğini ve hakkında dava açmadığını kendisi çeşitli defalar beyan etmiştir. Dolayısıyla bu sorunuza teşekkür ediyorum. Haliyle oradaki müştekilik sıfatı Sayın Davutoğlu'nun arzu ettiği bir sıfat değil. Kendisi bununla ilgili dilekçe koymuş durumda dosyaya. Bir başka hususa işaret
bu,
edeyim.
Bu bilinsin isterim. Tekrar tekrar soracağım. Ben de anlamak istiyorum. İzleyicilerimiz de
evet.
anlasın. Talep şu yönlüydü, avukatına bir dilekçe verdirerek bu davadan müşteki sıfatını sildirebilir. Ama siz diyorsunuz
aynen,
ki
aynen,
kamu davası olduğu için bir dilekçe
evet.
vermiş olmasına rağmen o
aynen.
dönem hükümette görev aldığı için
aynen.
ismi müşteki sıfatından silinemiyor.
Aynen, aynen böyle. Aynen. Yoksa kendisi kesinlikle böyle bir arzu içinde değil. Hatta bir noktaya daha değineyim ben. Sayın Kavala'nın durumu ile ilgili olarak televizyon programlarında yaptığı açıklamalarda şunun bilhassa altını çizdi. Biliyorsunuz Sayın Ahmet Davutoğlu uluslararası ilişkiler alanında eğitim görmüş ve akademisyenlik sıfatı da o alanla ilgili olarak edinilmiş bir sıfat. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve Dışişleri Bakanı olduğu sırada ve Başbakan olduğu sırada bütün attığı adımlar Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonuna yönelikti ve Avrupa Konseyi normlarının Türkiye'de uygulanmasına yönelikti. Birkaç programda şunu açıkça beyan etti. Bugünkü hükümet yetkilileri dedi, her vesileyle Adnan Menderes'in ve Özal'ın takipçisi olduğu iddiasında bulunuyorlar. Eğer bu iddialarında samimilerse şunu mutlaka hatırlamalılar. Türkiye Avrupa Konseyi'ne Adnan Menderes'in başbakanlığı sırasında üye olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Adnan Menderes'in başbakanlığı sırasında onaylamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bireysel başvuru hakkını 1987'de Özal başbakanken kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını da 1989'da gene Turgut Özal başbakanken ve ardından Cumhurbaşkanı iken kabul etmiştir. Dolayısıyla Sayın Ahmet Davutoğlu şu çağrıda bulunmuştur. Eğer bu liderlerin takipçisi olduğu yolundaki iddialarınızda samimiyseniz lütfen Avrupa Konseyi normlarının gereğini yerine getirin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğini yerine getirin. Bu sorunuz için teşekkür ederim.
Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Şimdi bu 2023 seçimleri öncesinde o kadar çok vaatleri var ki AKP'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen bir muhalefet lideri gibi konuşuyor. Mesela diyor ki evet hayat pahalılığı var, evet yurttaşlarımız çok zor durumdalar. Ama onlar merak etmesinler. 2023'te biz seçilelim, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında sokacağız. Halbuki AKP iktidarında G20'den bile aşağıya düştü. Şu anda 21. sırada Türkiye. Hukuk alanında çok büyük vaatleri var. Gerçekten bir hukuk devleti olacak. Gerçekten demokratikleşme sağlayacak vaatlerde bulunuyor. Bunun dışında siyasi olarak vaatleri var. Özgürlükler konusunda vaatleri var. Altını masadan siz de söz ettiniz. Son olarak
Evet.
sözlerinizi de bununla alayım. İktidarın seçim çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz dediniz. 20 yıl yeterli bir ayna değil midir onları görebilmek açısından, onların da kendilerini görmesi açısından? 2023 seçimlerinde muhalefetin kazanması durumunda özellikle yargı ve demokratikleşme konusunda, hukuk ve demokratikleşme konusunda Türkiye'yi neler bekleyecek size göre?
Şimdi önce şöyle söyleyelim. Sayın Erdoğan'ın 2023'te seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'ye vaat ettiklerini gerçekleştirmesi için 2023'ü beklemeye gerek yok. Yani şu an hiçbir engelleri yok. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, özgürleşmesi için, hukuk devleti olması için, ekonomik bakımdan daha müreffeh bir ülke olması için her şeyi yapabilirler. Bütün yetkiler onların elinde. Şimdi gelelim bizim taahhütlerimizin ne olduğu meselesine. Biliyorsunuz bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini imzaladı ve onun gereği olan bütün anayasal ve yasal reformları yapabilmek için de şu anda bir takım alt komisyonlar kuruldu. O komisyonlar bünyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu komisyonlardan birinde ben de görevliyim. Yapmamız gereken anayasal reformlarla siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, meclis iç tüzüğü gibi düzenlemeleri ele alacağız. Ne yapmayı vaat ediyoruz seçmenlerimize? Türkiye'nin önündeki bütün yasakçı, anayasal ve yasal mevzuat hükümlerini yürürlükten kaldırmayı, Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti olması için atılması gereken bütün adımları atmayı, anayasal hakların gerçek garantilerine ulaşması için tüm adımları atmayı ve tabii yönetimde keyfiliği sona erdirip hukukla sınırlanmış bir yönetim modeline geçmeyi, yani herkesin yarınına güvenle bakabileceği öngörülebilir bir Türkiye yaratmayı vaat ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten beraberinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarının da çözülmesi mümkün olacak. Çünkü bugünkü ekonomik sorunların temelinde de tamamen yönetimdeki keyfilik zihniyeti yer alıyor. Ve tabii ekonomik sorunların gerçekçi bir gözle değerlendirilmeyip keyfi bir takım uygulamaların yürürlüğe konması yer alıyor. Bizim seçmenlere vaadimiz Türkiye için hem ekonomik hem siyasi hem hukuki olarak çok daha bambaşka bir Türkiye. Ama bunu yapabilmek için bizim seçmenlerin desteğine ihtiyacımız var. Elimizde sihirli bir değnek yok. Sadece ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu konuda kararlıyız ama seçmenlerin de bize destek vermesine, bizimle el ele tutuşmasına ihtiyacımız var.
Sayın Serap Yazıcı, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim davetiniz
İyi
için. İyi
akşamlar.
yayınlar diliyorum.
Bu akşam Odak programında Türkiye'deki anayasayı ve Türkiye'deki hukuk sistemini mercek altına aldık. Konuğumuz da Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı'ydı. İyi akşamlar.